Bir gün ilahi varlıklar Rabbin huzuruna çıkmak için geldiklerinde şeytan da onlarla geldi. Rab şeytana, "Nereden geliyorsun?" dedi. Şeytan, "Dünyada gezip dolaşmaktan" diye yanıt verdi diye okuyoruz. Yorumunu yapmakta olduğum Eyüp kitabı 1. bölüm 6-7. ayetlerde. Evet, şeytanla Tanrı arasında geçen bu konuşmayı kim başlatıyor? Elbette Tanrı'nın kendisi, gördüğümüz gibi. Bu da yine gösteriyor ki şeytan Tanrı'ya bir sürpriz yapamadı. Tanrı dostum şeytanın üzerindedir. Şeytanın yüreğinde olanları önceden biliyor Tanrı. Onun arzularının ne olduğunu da çok iyi tanıyor. İşte bu konuşmaya Rabbin kendisi başlıyor. Eyüp 1.8'de, yani 1. bölüm 8. ayette Tanrı kulu Eyüp hakkında konuşuyor. Orada Tanrı'ya yanıt veriyor ve diyor ki şeytan, "Eyüp Tanrı'dan hiç çıkarı yok mu ki böyle davranıyor? Eyüp'ün Tanrı'dan çıkarı olmadan mı ondan korkuyor? Kesinlikle değil" diyor. Böylelikle şeytan Eyüp'ü doğru olmamakla suçluyor. O Tanrı'yı sevmiyor, kendisini seviyor. Onun Tanrı'dan korkusu yok. O aslında kendi çıkarını gözetiyor. Bu nedenle kendisini Tanrı'dan korkar gibi gösteriyor. Yani kendisini imanlı göstermesinin arkasında çıkarı var diyor. Şeytan Eyüp'ün doğruluğunu sorguluyor. Bunu başkaları da yapıyor sonradan. Kim? Eyüp'ün arkadaşları. Tabii ki Eyüp'ün arkadaşları için övgü değil. Onlar da şeytan gibi konuşuyorlar. Eyüp 1. bölüm 10. ayette "Sen onun evinin çevresine bir çit kurmadın mı?" diyor şeytan. "Sen onu bereketledin. Onun mal varlığı arttı." Burada da Tanrı'nın adaletini soru altına getiriyor şeytan. Apaçık demiyor ama söylemek istediği şu. Tabii ki Eyüp senin hakkında iyi konuşuyor. Çünkü sen ona bunca iyilik yaptın. Sen onun eline her şeyi verdin. Onu seviyorsun. Bu nedenle de tabii ki o senin hakkında iyi konuşacak. Böylelikle dolaylı yoldan Tanrı'nın adil olmadığını söylüyor şeytan. Eyüp'e bunca iyilik yapmakla adaletsizlik ediyor diyor. Şeytan değerli dostum bir suçlayıcıdır. Bunu da kanıtlamaya çalışıyor. Tanrı taraf tutuyor diyor bir yerde. Ardından şeytan isteğini ortaya koyuyor. Al Eyüp'ün elinde olan ne varsa o zaman göreceksin onun senden hiç de korkmadığını, seni saymadığını ve sana pek iman etmediğini. Bu nedenle şeytan Eyüp'ün sahip olduğu her şeyi elinden alıyor. Eyüp'ün günleri acı ve sıkıntılar içerisinde geçiyor. Bu acı ve elemden sonra ne ortaya çıkıyor? Eyüp'ün Tanrı korkusu, ona olan bağlılığı, imanının gerçek olduğu ortaya çıkıyor. İmanımızın ortaya çıkması için sıkıntılardan geçmemizin gerekli olduğunu yeni antlaşmada buluyoruz. Örneğin 1 Petrus 1, 5-7 ayetlerde şöyle okuyoruz. Çağın sonunda açıklanmaya hazır kurtuluş için Tanrı'nın gücüyle bir kaledeymiş gibi imanla korunmaktasınız. Bundan kıvanç duyasınız. Gerçi şimdi çeşitli sınanmalarla, çeşitli denenmelerle bir süre üzüntü çekmeniz gerekiyor. Bunlar imanınızın sınavdan geçmesi içindir. Yok olucu bir nesne olmasına karşın altın bile ateşle sınanır. Altından daha değerli olan imanınız İsa Mesih'in açıklanışında övünçle, yücelikle, onurla belirsin. Burada söz konusu olan imandır. Ayet 6'ya göre eğer gerekiyorsa acılardan geçmemiz gerekiyor. Neden? İmanımız denensin ve açığa çıksın diye. Bu olmalı. Bu bizim için olmalı. Burada söz konusu olan imandır. Ayet 6'ya göre eğer gerekiyorsa acılardan geçmemiz gerekiyor. Neden? İmanımız denensin ve açığa çıksın diye. Bu olmalı. Bu bizim için de olmalı. İmanlılar bazen "Ben gerçekten iman ettim mi? Ben gerçekten bir imanlı mıyım?" diye soruyorlar. Bunu bilmek çok önemlidir. Çünkü bazen görünüşte iman olabilir. Bu iman olmadan bir kayıpsın. Bu nedenle imanımız kendisini kanıtlamalı ve açığa çıkmalı. Bu olmalı. Bu kendi güvenliğimiz ve geleceğimiz için gerekli. Bu Tanrı'nın şeytanla yaptığı bir oyun, bir müsabaka değil. Şeytan yüreğinde olan o kötü şeyleri zaten yapmak, imanlılara eziyet etmek istiyor. Tanrı Eyyub'un imanının gerçek olduğunu göstermek istiyor. Bütün bu denemelerin ardından Eyyub biliyor ve öğreniyor ki kendisi Tanrı önünde kimdir ve onun iman ettiği Tanrı kimdir? Hem kendisini hem de Tanrı'yı görüyor, anlıyor. Şeytanın çok tecrübesi vardır. Ama daha önce de gördüğümüz gibi şeytan aptaldır. Çünkü şeytan insanın yüreğinden geçenleri bilemez. Şeytan çok kurnazdır ama aptaldır. Eyyub'un yüreğini de tanımıyor. Şeytan şaşkın bir konuda. Şeytan Tanrı hakkında çok şey biliyor ama Tanrı'nın yüreğini tanımıyor. Bu nedenle şeytan kendisinden tam emindir. Eyyub'un elinde olanları alırsam Eyyub Tanrı'yı inkar edecektir. Bu konuda şeytanın iyi bir deneyimi vardır. İlk insan çifti de böyleydi. Tanrı onları da bereketlemişti. Tanrı onları öyle bir bahçeye koydu ki orada her şey düzenli ve yolundaydı. O kadar zor bir şey değildi şeytanın Adem ve Havva'ya "Ey, ben sizler için daha iyi bir şey biliyorum" demesi. Biliyor musunuz? Tanrı sizleri gerçekten sevmiyor demesi pek zor değildi. Ben şimdi Eyyub'un elinde olanların hepsini alırsam o zaman Eyyub'u çok kolay inandırabilirim Tanrı'nın onu sevmediğine. Böyle hesaplıyor şeytan. İşte o Tanrı'yı, onun mucizesini de tanımıyor. Tanrı Eyyub'un hayatında yaratılışta gösterdiği mucizeden daha büyüklerini de gerçekleştirdi. Eyyub'da bir kurtuluş mucizesi gerçekleştirdi. Eyyub Tanrı'nın değiştirdiği sayısız insandan birisidir. O Tanrı'yı seviyor ve ona iman ediyor. Adem'in her şeyi vardı. Hiçbir eksiği yoktu. Buna rağmen Rabbin sevgisinden uzaklaştı ve düştü. Eyyub ise her şeyinin alınmasına rağmen, her şeyi kaybetmesine rağmen Tanrı'yı sevmeye devam etti. Bu bir kurtuluş mucizesidir dostum. İşte Tanrı'nın insan yüreğinde gerçekleştirdiği bu mucizeyi şeytan anlamıyor ve bundan haberi bile yok. Bu nedenle şeytan akılsız aptaldır dedim. Eyyub'un her şeyi alınırsa Eyyub'un düşeceğinden emindir şeytan. Ama bu olmuyor. Tanrı zaman zaman izin veriyor şeytanın bizi tecrübeye sokmasına. Şimdi dikkat edin. Bizi eline almasına değil, bize sahip olmasına değil. Tanrı sadece zaman zaman izin veriyor. Neye? Bizi tecrübeye sokmasına. Bundan ileriye gidemez. Ama İsa, imanımız tükenmesin diye bizim için dua ediyor dostum. İşte harika olan budur. Ya da bizler de Eyüp gibi acı çekersek, sıkıntılara düşersek imandan düşmeyeceğiz. Eyüp gibi savaşımız olsa da Eyüp imandan düşmedi. Burada şunu gördük. Eyüp tüm sıkıntısını Rab'be bildirdi. Tanrı'ya bağımlıydı ve ondan kopamadı. Eyüp'ün düşmediği gibi Rabbin sevilen çocukları da kaybolmayacaklardır. Gerçek anlamda düşmeyeceklerdir yeni doğuş olanlar, Rabbin çocuğu olanlar. Bu nedenle Tanrı'nın gerçekleştirdiği kurtuluş işi Adem bahçesindeki Adem'in işinden daha büyük bir mucizeydi. Cennet bahçesindeki Adem düştü ve cennetten kovuldu. Her şeyi yok eden günaha düştü. Ama Yuhanna'nın dediği gibi kurtuluş bulmuş, yeniden doğmuş insan günah işleyemez. Bir Yuhanna mektubunda bunu görüyoruz. Neden günah işleyemez? Çünkü o Tanrı'dan doğdu. Tabii ki yeniden doğmuş kişi günah işliyor, inkara düşüyor, yenilgiye uğruyor. Kurtuluşunu kaybeden günah işleyemez. Bu kurtuluş işini başlayıp tamamlayacak olanın işidir. Kurtuluş işi yaratılış mucizesinden daha büyüktür bu nedenle. Yaratılış günaha düştü ve bozuldu. Ama kurtuluş işi bozulamaz. Şeytan yanılıyor çünkü şeytan Tanrı'nın düşüncelerini, Tanrı'nın yüreğini tanımıyor, bilmiyor. Şimdi üçüncü parçaya geliyoruz. Bu 13-22 ayetler arasındadır. Gökteki bu konuşmanın ardından yeryüzünde gerçekleşen bu olayda Eyyub ve oğulları yeryüzündedir. Şimdi 7. ayete bakalım. Rab şeytana "Nereden geliyorsun?" dedi. Şeytan dünyada gezip dolaşmaktan diye yanıt verdi. Bu arada belirtmeliyiz ki şeytanın da rapor vermesi gerekir. Bu hayret verici bir şeydir, öyle değil mi? Şeytanın cehennemden mi geldiğini düşünüyorsunuz? Hayır, cehennemden gelmedi. Dostlarım, cehennem henüz açılmadı. Günümüzde hiç kimse cehennemde değil. Bu dünyada 1000 yıllık dönem başlayana kadar açılmayacaktır. Cehennem, şeytan ve onun melekleri için hazırlanmış olan bir yerdir. Ama henüz orada değiller. Gerçek şu ki, şeytan bu dünyaya en az sizin ve benim kadar, hatta bizlerden daha çok ulaşabilir. Bu yeryüzü şeytanın nüfus sahası. Cehenneme gitmedi. Dünyanın doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde dolaşıp gezinmekten geldiğini söylüyor. Kutsal kitabın şeytandan bu dünyanın ilahı ve havadaki hükümranlığın egemeni olarak söz ettiğini hatırlayın. Bu yüzden günümüzde bu dünyada büyük bir etki ve özgürlüğe sahip olduğunu biliyoruz. Petros tarafından ayık ve uyanık olun, düşmanınız iblis yutacak birini arayarak kükreyen aslan gibi dolaşıyor şeklinde uyarıldık. Dostum, bu bir uyarıdır ve Eyüp kitabında da bize aynen bu söyleniyor. Şeytan kendisi yeryüzünde dolaşma ve gezinme özgürlüğüne sahip olduğunu dile getiriyor. Şeytan Rab İsa'yı ayartmaya çalıştığında ona yeryüzünün bütün krallıklarını sunduğunu hatırlayacaksınız. Rab İsa hiçbir zaman bunlara sahip değilsin ki sunasın demedi. Sadece ayartılmayı reddetti. Belli ki bu krallıklar şeytan tarafından erişilebilir ve onu kullanabilir bir konumdadır. Onun bu tür bir özgürlüğü vardır. Günümüzde yeryüzüne baktığımızda her şeyi şeytan yönetiyor gibi gözüküyor, öyle değil mi? Tanrı her şeyin üzerinde, yönetimde ama şeytana bir özgürlük devresi vermiş durumda. Sizlerin ve benim içinde yaşadığımız bu dünyanın şeytan tarafından yönetildiği bize söylenmiş. Şeytanın yenilmesi gerekmektedir. Ve bizler onu ancak kuzunun kanıyla yenebiliriz. Şimdi bu büyük bir vahidir, öyle değil mi? Ve çağdaş düşünceye aykırıdır. Rab kulum Eyüp'e bakıp da düşündün mü diyor 8. ayette. Çünkü dünyada onun gibisi yoktur. Kusursuz, doğru bir adamdır. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınır. Eyüp, Tanrı hakkında iyi bir bildiride bulunmakta. Onun olağanüstü bir adam olduğunu söylemekte. Şeytan Eyüp'e saldırmaya çalışıyor gibi görünüyor. Bu sonuca şeytanın bir sonraki cümlesinden varıyorum. Bakın Eyüp 1-9-10. Ayetlerde ne diyor? Şeytan, Eyüp Tanrı'dan boşuna mı korkuyor diye yanıt verdi. Onu, ev halkını, sahip olduğu her şeyi sen çitle çevirip korumadın mı? Elleriyle yaptığı her şeyi bereketli kıldın. Sürüleri bütün ülkeye yayıldı. Öyle gözüküyor ki şeytan bir süredir Eyüp'e saldırmaya çalışıyordu ve ona erişemeyeceğini anlamıştı. Çünkü etrafında bir çit vardı. Rabbe sen onun etrafına bir çit çevirmişsin, ona dokunamıyorum diyor. Ben günümüzde her imanlının etrafında bir çit olduğuna inanıyorum dostum. İsa Mesih'e iman ettin mi? Senin etrafında bir çit vardır. Ve Tanrı izin vermedikçe şeytanın size dokunabileceğini sanmıyorum. Ve eğer Tanrı buna izin verirse, bu Tanrı'nın amacı için olacaktır. Ama Tanrı izin verdiğinde de şeytan ancak sizi tecrübeye sokabilir. Siz İsa'ya iman edince tamamen Tanrı'ya aitsiniz. Tanrı bazen bizim bazı sorunlardan, elemlerden, acılardan geçmemiz gerektiğini biliyor. Bizi büyütmek, bizi geliştirmek için buna izin verebiliyor. Eyüp kitabı işte bize bunu öğretmektedir. 11. ayette ama elini uzatır da sahip olduğu her şeyi yok edersen yüzüne karşı sövecektir diyor şeytan Tanrı'ya. Şimdi şeytan Eyüp'e çamur atmaktadır. Sanıyorum şeytan insanlığı küçümsemektedir. Eyüp'ün aslında Tanrı'nın bereketlerini almak için onun istediği gibi biri olduğunu öneriyor. Ve bizleri de değersiz kişiler olarak görüyor şeytan. Bizlerin de Tanrı'dan yararlanmak için ona itaat ettiğimizi ve eğer Tanrı etrafımızdaki çiti ve hayatımızdaki her şeyi bizden alırsa Tanrı'ya lanet edeceğimizi söyler. Dünyada Tanrı'ya lanet edecek birçok insan olduğuna dikkatinizi çekerim. Orası kesindir. Yaşadığım yerde sokağa çıkmam yeterlidir. Tanrı'ya neredeyse her gün lanet edildiğini duyuyorum. Eyüp'ün etrafında bir çit vardı ve şeytan ona dokunamayacağını görünce onu elime geçirmeyi isterdim dedi. Şeytan insanlardan nefret eder. İnsanların neden şeytana hizmet etmeyi istediklerini anlayamıyorum. Çünkü şeytan insanlardan nefret eder. Şeytan insana değer vermez, onu küçümser. Eyüp 1. bölüm 12. ayette Rab şeytana peki dedi, sahip olduğu her şeyi senin eline bırakıyorum. Yalnız kendisine dokunma. Böylece şeytan Rabbin huzurundan ayrıldı. Burada Tanrı'nın dayandığımız şeyleri bizden alması için şeytana bazen izin verdiğini görüyoruz, öğreniyoruz. Bize güvence veren şey, yani bu dünyada bize güvence veren şey, bizden alındığında kendimizi bu dünyada çok çaresiz, bir şey yapamaz ve kayıp hissettiğimizi bilirim. Birçoklarımız bu tür zamanlarda Tanrı'ya yakarırız. Tanrı'nın şeytana bu adamdan bütün varını yoğunu alması için izin vereceğine dikkat edin. Şuna inanın ki şeytan eğer mümkün olsaydı bizi yok ederdi. Ama edemez. Tanrı'nın kendisi için hizmet edilmeye ve sevilmeye değer olmadığını ama Tanrı'nın kendisini sevmesi için Eyüp'e ödeme yaptığını ima ederek hem Tanrı'ya ve hem de Eyüp'e iftira attı. Şeytan Tanrı'nın ve insanın düşmanıdır. Şimdi üçüncü sahneye geliyoruz. Yeniden Uz diyarındayız. Bir gün Eyüp'ün oğullarıyla kızları ağabeylerinin evinde yemek yiyip şarap içerken bir ulak gelip Eyüp'e şöyle dedi. Öküzler çift sürüyor, eşekler onların yanında otluyordu. Sabalılar baskın yaptı, hepsini alıp götürdü. Uşakları kılıçtan geçirdiler, yalnız ben kaçıp kurtuldum. Sana durumu bildirmek için. 13-15 ayetler arası. Eyüp'ün çocukları çok güzel zaman geçiriyorlardı. Bir kardeşten öbürünün evine gidiyorlar ve her gün bir ziyafetteydiler. Gerçekten eğleniyorlardı. Eyüp güzel bir yaşam sürüyordu ve birdenbire bir şeyler olmaya başlıyor. Bu tür düşmanları olduğunu bile bilmiyordu. Ama şimdi Şebalılar gelip sığırlarını almışlardı. O daha sözünü bitirmeden başka bir ulak gelip Tanrı ateş yağdırdı dedi. Koyunlarla uşakları yakıp küle çevirdi. Yalnızca ben kaçıp kurtuldum durumu sana bildirmek için. 16. ayet. Tanrı'nın ateşi. Bu ilginç bir sözdür. Bir sigorta şirketinde çalışan bir arkadaşıma hep takılırım. Bilirsiniz poliçe her zaman eğer eviniz Tanrı'nın yaptığı bir şeyden ötürü mahvolursa taaddüt altında olmadıklarını bildirir. Bir şey mahvolursa bizler her zaman Tanrı'yı suçlu tutarız. O zamanlar da aynı şeyi söylüyorlardı. Neden? Şeytanın ateşi demedi. İlginçti. Tanrı'nın ateşi diyor. Şeytanın ateşi demiyor. Bunu kim yapmıştı? Tabii ki şeytan yapmıştı. Sigorta poliçeleri neden eğer Tanrı evimi mahvetmesi için şeytana izin verirse demezler. O daha sözünü bitirmeden başka bir ulak gelip kildaniler üç bölük halinde develere saldırdı dedi. Hepsini alıp götürdüler. Uşakları kılıçtan geçirdiler. Yalnızca ben kurtuldum durumu sana bildirmek için diyor 17. ayet. Borsada hisselerin birdenbire düşmesinden söz ederiz. Eyüp'ün hisseleri çoktu ve hepsi elinden gitmişti. Her şey yok olmuştu. O daha sözünü bitirmeden başka bir ulak gelip oğullarınla kızların ağabeylerinin evinde yemek yiyip şarap içerken ansızın çölden şiddetli bir rüzgar esti dedi. Evin dört köşesine çarptı. Ev gençlerin üzerine yıkıldı. Hepsi öldü. Yalnız ben kurtuldum durumu sana bildirmek için. Eyüp 1-18-19. Ayetler. Burada trajedi ötesi bir trajedi görüyoruz. Bütün çocukları ölmüştü. Gerçek bir kasırga sonucu bütün çocukları ölmüştü. Siz olsaydınız böyle bir durumda ne yapardınız? Eyüp'ün ne yaptığına dikkat edin. Bunun üzerine Eyüp kalktı, kaftanını yırtıp saçını sakalını kesti. Yere kapanıp tapındı. Dedi ki, bu dünyaya çıplak geldim çıplak gideceğim. Rab verdi, Rab aldı. Rabbin adına övgüler olsun. Bütün bu olaylara karşın Eyüp günah işlemedi ve Tanrı'yı suçlamadı. Eyüp 1-20-22. Ayetler arası. Evet, Eyüp'ün acısını daha büyük kılan 3 nokta var. 1. Eyüp suçsuz yere acı çekiyor. 2. Onun acısı çaresiz bir şekilde beliriyor. Üçüncüsünde de çok yükseklerden en aşağılara düşüyor. Bu nedenle onun acısını anlıyoruz. O üstünü başını yırtıyor. Kaftanını, üstünü başını yırtmak aslında bizde de olduğu gibi büyük bir acının simgesiydi. Bir feryadın simgesiydi. Yusuf'un öldüğünü sanan Yakup da aynı acıyla giysisini yırtmıştı. Oğlu Abşalom'un ölümünü duyan Davut peygamber de kaftanını yırtmıştı. Bu şunu gösteriyor ki, Tanrı'nın hizmetçileri, çocukları acılar üzerine egemen değil. Hayır, onlar da bu acıyı yüreklerinin derinliklerinde çekerler. Bir imanlı acılara üstün gelen birisi değil. Tanrı'nın kulu olan Eyüp, burada büyük acı çeken birisi olarak karşımızda duruyor. Kaftanını yırtıyor. Saçını başını yoluyor. Bu yine eski Orient'te acının, yasın bir simgesiydi. Örneğin Yeşaya 15. bölümü 1 ve 2. ayetleri. Moab büyük acıyı ve büyük ıstırabı yası göstermek amacıyla saçlarını kesiyor. Eyüp'ün büyüklüğü acılar üzerindeki egemenliği değil, tam tersine bu acıları derinden yaşamasına rağmen Tanrı'ya tapınmasıdır. Tanrı verdi, Tanrı aldı, Rabbin adı mübarek olsun dedi. Şeytanın istemi şuydu, Rab verdi, Rab aldı, Rabbe lanet olsun. Şeytan bunu istiyordu. İşte Eyüp bunu söylemiyor. Tanrı'ya yücelik ve onur veriyor. O halen Tanrısını seviyor. Bunları söylemekle Eyüp çıkarı için Tanrı'yı sevmediğini kanıtlıyor. İnsanın canının değeri malının varlığıyla ölçülemez olduğunu da Eyüp'te görüyoruz. Luka 12. bölüm 15'te insanın yaşamının varlığının bolluğuyla ölçülmediğini okuyoruz. İnsanın varlığı onun varlığıyla ölçülecek oranda değil. Yaşam neden ibarettir? Eyüp'te ne görüyoruz? İyi bir sorudur bu, değil mi? Yaşamın kalitesi nedir? Biz bunu madde olarak ya da sağlık açısından ölçüyoruz, yaşamın kalitesini, niteliğini. İyi bir yaşamı, iyi bir yaşam kılan nedir? Değerli dostum, Tanrı ile olan ilişkidir. Mala mülke sahip olmak değil, Tanrı ile sağlıklı bir ilişkide olmak demektir. İnsan varlığını oluşturan sorulardır bunlar. Bu sorulara biz yanıt verebiliriz. Bu soruların yanıtını Eyüp'ten öğreniyoruz. Eyüp'e baktığımızda şaşırıyoruz. Çünkü o tüm bu sorunlara, acılara rağmen Tanrı'ya iman etmeyi sürdürüyor. Biz Eyüp'ün o sıralarda görmediğini görebiliyoruz. Biz gökte olan o konuşmayı duyduk, okuduk. Biz biliyoruz ki Tanrı Eyüp'ün etrafındaydı her zaman. Tanrı Eyüp'ü kulu olarak biliyor ve bizler Eyüp'ün sonunu da biliyoruz. Tüm bunları o sıralarda Eyüp bilmiyordu. Neydi onu her şeye rağmen Tanrı'ya tapınmaya, ona güvenmeye iten neden? Onun güveniydi. O Tanrı'ya güveniyordu. Başına gelenleri anlamasa bile o Rab'be güveniyordu. Tanrı iyidir, adaletlidir ve bu nedenle Tanrı'ya güveniyordu. Burada günümüzdeki Mesih imanlılarının maddi şeylere karşı gereksinim duydukları bir yaşam bakış açısı ve yaşam felsefesi görüyoruz. Sizler ve ben bu dünyaya bir şey getirmedik değerli dostum. Öyle geldik. Bu dünyaya geldiğimizde çırılçıplaktık ve bu dünyayı aynı şekilde terk edeceğiz. Kefenin cebi yoktur sözünü hatırlıyorsunuz. Dostum, yanınızda hiçbir şey götürmeyeceksiniz. Bir öykü anlatılır. Yıllar önce çok zengin bir ailenin yaşlı reisinin kapısının önünde bütün akrabaları bekliyormuş. İhtiyar adamın ölmesini ve ailenin avukatının dışarıya çıkmasını bekliyorlarmış. Avukat dışarı çıktığında kendilerine babalarının öldüğünü bildirmiş. Hırslı akrabalardan bir tanesi ne kadar bıraktı diye atılmış. Avukat da hepsini bıraktı. Yanında hiçbir şey götüremedi diye karşılık vermiş. Bizim için de aynı şey olacaktır. Ne kadar çok tapunuz olduğu ya da kasanızın ne kadar sağlam olduğu, neler biriktiğiniz ya da ne kadar sigortanız olduğu önemli değildir. Siz bu dünyadan ayrıldığınızda ve ben bu dünyadan ayrıldığımda tıpkı bu dünyaya geldiğimiz gibi gideceğiz. Bunu yaşam felsefemize sokmamız çok önemlidir. Şimdi çok pahalı bir evde ya da bir mezbelede, yani çok basit bir yerde yaşıyor olabilirsiniz. Kabarık bir banka hesabınız da olabilir. Sayacak hiçbir şeyiniz olmayabilir de. Borsa hisseleri ve bonolarla dolu bir kasanız da olabilir. Bir kasanız bile olmayabilir. Kim olduğunuz hiçbir şey fark ettirmez. Hepimiz bu dünyaya geldiğimiz şekilde buradan ayrılacağız. Her neye sahipseniz onun sadece kahyasısınız. Bu Eyüp denilen adam yere düşüp Tanrı'ya tapınıyor. Evet, giysilerini yırttı, kafasını tıraş etti ve adamın hıçkırıklarını çok uzaklardan duyabilirdiniz. Her şeyini, oğullarıyla kızlarını bile kaybetti ama Rab verdi ve Rab aldı. Rabbin adı mübarek olsun dedi. Dostum, her neye sahipseniz onu size veren Rab'dir. Ve eğer isterse onu sizden geri alabilir. Sahip olmamıza izin verdiği şeyleri nasıl kullandığımız konusunda sizleri ve beni sorumlu tutacaktır. Elçi Pavlos 2. Korintoslarda bizden kahyalar olarak söz eder. Kahya başkasına ait mallara bakan biridir. Tanrı bizlerden maddesel şeylerini nasıl kullandığımızın hesabını soracaktır. Burada yeryüzünde olan her şey onundur ve siz onları sadece kullanıyorsunuz. Buradan ayrıldığınızda onları yanınızda götürmeyeceksiniz. Eyüp bunu anlamıştı ve imanını kaybetmemişti. Hala Tanrı'ya tutunuyordu. Bu işin hepsinde Eyüp suç işlemedi ve Tanrı'ya bir suçu yüklemedi.